Ayrım 15, sayfa 253. 82. Hamdi Gezmiş. 12 Mart günü öğleyin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtırası radyoda yayınlandı. Ben okuldaydım. Radyoda duyan arkadaşlar gelip haber verdi. Asker hükümeti ülkeyi anarşi içine sokmakla, reformları yapmamakla suçluyor, yeni bir hükümet kurulmasını istiyordu. Bu olmazsa idareyi doğrudan ele alacaklarını söylüyorlardı. Yayınlanan bildirde ustalıkla seçilmiş cümleler vardı. Atatürk ilkelerinden söz ediyordu. Demirel hükümetini eleştiriyordu. İhtilal ya da darbe gibi kavramları kullanmamışlardı. Muhtıra diyorlardı. Bu defa kafa karıştırıyordu. Hemen peşinden Demirel'in istifa ettiği haberi geldi. Tabii başta Demirel'den kurtulduk diye herkeste bir sevinç havası oldu. Darbenin yönünü pek değerlendiremedik açıkçası. Belki olumlu çizgide ilerleyecek bazı olaylar olabilir diye de umutlandık. Fazlaca bir tecrübemiz yoktu, dolayısıyla bir kararsızlık içindeydik. Bir taraftan da muhtıranın hemen arkasından bazı devrimci kuruluşların iyimser destek bildirileri yayımlaması, Hikmet Kıvılcımlı'nın gazetesinin ordu kılıcını attı şeklindeki açıklaması da kafa karışıklığını arttırdı. Tabii gerçek durum sonradan bütün çıplaklığıyla anlaşıldı. 83 Can Dündar. Artık Ankara bir büyük kapandı onlar için. Acilen terk etmeleri gereken bir kapan. Hep hayal ettikleri şeyi yapmanın, şehirden kıra çıkmanın, dağlara kavuşmanın tam zamanıydı. 15 Mart sabahı Mart ayazında iki motosikletle cam gibi buzlu yola çıktılar. Birinde Deniz ve Yusuf vardı, diğerinde Sinan'la Tayfun. Yol ayrımında durup vedalaştılar. Sinan Deniz'le Yusuf'a bir daha görüşemeyeceklerini bilir gibi sımsıkı sarıldı. Ve ayrıldılar. Sonsuza dek. Denizlerin motoru 06EY943 plakalı kırmızı bir Java'ydı. Kürklü çocukları bile ayazın etkisini kırmaya yetmiyordu. Üşüdükçe elleri yüzleri uyuşuyor, o zaman duruyor, motordan inip biraz koşup tepinerek ısınmaya çalışıyorlardı. Güzergahları Kırıkkale, Yozgat üzerinden Sorgun, Sivas ve Malatya'ydı. Bir kar makinesinin peşine takılıp onun karlar arasında açtığı yoldan yıldız eline sürdüler motorları. Aç birliği aç. İki ovayı birleştiren yıldız eli boğazında yine pek yaman bir ayaz vardı. Deniz 13 yıl önce bisiklet sürerken kaybolduğu yoldaydı işte. Daha kullanmayı öğrenmeden bindiği o Çekoslovak malı iki tekerlekli bisikleti de böyle dağlara doğru sürmüştü 12 yaşında. Arkasında ömür boyu yoldaşı Aydın'la. Sivas'tan Kayseri'ye çıkarlarken yoğun yokuşta lastik patlayınca yaya kalmışlardı. O günde Sivas girişinde Şarkış'la ayrımında kimlik kontrolü yapan polis ekibini gördüler. O puslu çocukluk anısı birden Deniz'e alternatif yolu hatırlattı. Kızılırmak Köprüsü üzerinden Kayseri'ye geçebilirlerdi. Çocukken Aydın'la tamamlayamadığı yolu şimdi Yusuf'la bitirebilirdi. Ani bir kararla motosikletin gidonunu sağa kırdı, Sivas'a girmeden Şarkış'la yoluna çıktı. İleride Şarkışlı'ya düşürmesin, Allah sevdiği kulunu diye adına türkü yakılacak parkur böyle başladı. Kar tipilerken Şarkış'la da benzinleri bitti ve Gemerek'te çevirdiler Deniz Gezmiş'in yolunu. Bir iki polis ve bekçinin eşliğinde karakola götürülürken Yusuf'la silahlarını çekip havaya birkaç el ateş ettiler, koşmaya başladılar. Kurşun yağmurunda Yusuf kasığından vurulup düştü. Deniz de sonradan Gemerek'te bir tarlanın içindeki çukurda kıstırıldı. Silahı elindeydi, zifiri karanlıktı. Yerler kar ve çamurdu. Etrafı çepeçevre sarılmıştı. Bütün arabaların farları üzerindeydi, namluları ona çevrili haldeydi. Hayat onu Sivas'tan yola çıkarmış, üniversite forumlarından, miting meydanlarından, kanlı sokaklardan, mahkeme salonlarından geçirip bir efsaneye dönüştürmüş ve başladığı yere, büyüdüğü topraklara geri getirip bırakmıştı. 84. Gülünün solduğu akşam. İşte orada ölümü de düşündüm. Ölüm pek ürkütücü gelmiyor insana. Yine de ölümü kabul edemiyorsun. Kesin bu. O ara bilimi falan düşünüyorsun. 200 yıl, 300 yıl sonrasını düşünüyorsun. Bilimin insanlığa getireceği şeyleri. İçinde bulunduğun durum anlamsız geliyor sana. Saçma geliyor. Ionesco'nun oyunları gibi bir şey. Yaşaman gerektiğini kavruyorsun. Bilim almış başını giderken karşındaki bir yığın insanın ne kadar küçük şeylerle, küçük ve yanlış şeylerle uğraştığını düşünüp acınıyorsun. İçerliyorsun. Hem de ne adına, kim adına? İnsanlığın geleceğini ve senin o günleri göremeyeceğini düşünüyorsun. Müthiş üzüm veriyor bu sana. Bir yanda eşsiz güzellikte bir gelecek, bir yanda bütün o güzellikleri göremeyeceğin duygusu. Nasılsa öleceğim diye düşünmeye başlıyorsun. Oysa mermi vardı yanımda daha. Azalmıştı ama vardı. Birazdan bir bomba savuracaklar üzerime, çukurun içine. Parçalanıp gideceğim diyordum. Ölüp gideceksin. İlk anda ölmeyi istemiyordum. Hiç istemiyordum. Yani birdenbire. Belki yaralanmayı, rahat ve yavaş bir ölümü belki. Sonra dünyanın dört bir yanında ölen bir sürü yurtseveri, devrimciyi düşünüyorsun ve bir ara rahat bir ölümü düşünmüş olmaktan utanır gibi oluyorsun. Bir devrimci nasıl ölmesi gerekiyorsa öyle ölmeli diyorsun. Doğrusu da bu. Ve daha önce hiç aklıma gelmeyen bir takım anılar geçiyordu gözlerimin önünden. Bir film gibi ve çok hızlı geçiyordu. Örneğin çocukluk günlerim geliyor gözlerimin önüne. Çocukluğum, bahçeli bir evimiz vardı. Çiçeklerle doluydu bahçemiz. O çiçeklerin arasında oynayışım. Sonra ansızın bir sevgili. Çok buruk bir duyguydu bu. Sevgilinin gülüşü, oturuşu, düşünüşü. Kesin ve çok net görüntüler bunlar. Anlık ama kesin ve net görüntüler. Renkli bir film gibi. Sevgilinin o anda belki de evinde oluşu, sıcacık bir odada oluşu, belki de neşeli oluşu, gülüyor oluşu. Ve bütün bu hatırlananlara karşı, yaşayanlara karşı içinde küçük de olsa bir kıskançlık. Daha bir sürü görüntü, üniversite günleri, Beyazıt alanı, Beyazıt'ın arka sokakları, polisle çatışmalar, öbür arkadaşlar. Sonra hani gazetelerde sosyete dedikoduları çıkar ya, onlar geliyor aklıma, o haberlerdeki kişiler. Ve ansızın ölmemek, yaşamak ve savaşmak isteği yine. Bunlar yeniden kabarıveriyor, büyüyor içinde. Düşman bildiklerinle savaşmak, onlarla mücadele etmek isteği. Sonra ölen arkadaşlarım geldi aklıma. Daha çok da Taylan'ı hatırladım orada. Sonra Filistin'deki çocukları. Ansızın çok gülünç bir şey de geliyordu aklıma. Ve en önemlisi kantinlerde, siyasal bilgiler fakültesi kantininde filan halk savaşı üzerine tartışanları, sıcacık çaylarını içerek tartışanları, mangalda kül bırakmayanları geçirdim kafamdan o an garip bir öfkeyle. Gülünç geliyor bütün bunlar sana. Alabildiğini hüzünleniyorsun. Müthiş canın sıkılıyor. 85. Belge. Gemerek'ten Ankara'ya kadar deniz gezmişle aynı araçta gelen Hürriyet muhabiri Mahmut Sabah'ın yazdıkları. Deniz gezmiş Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün bir odasında kendisine çevrilmiş namluların önünde nasıl yakalandığını anlattı. Yüzü en azından bir haftalık sakalla örtülmüştü. Rahat bir koltuğa oturmuş, sigarasından asabi hareketlerle derin nefesler çekiyor ve yumuşak tavırla efendice konuşuyordu. Ayağında diz kapaklarına kadar uzanan çamura belenmiş botları, geniş ve cüsseli omuzunu kuşatan parkası ve siyah sakalları içinde bir başka heybetli görünüyordu. Ankara'dan niçin çıktığımızı açıklamak işimize gelmez. Denizi çocukluk hatıraları çekmiş Şarkışla'ya diye yazabilirsiniz. Belki Şarkışla bizi Hüseyin'in memleketi Sarız'a götürebilirdi dedi. İlkokula Şarkışla'da başlayıp orta tahsilini Yıldız Elinde tamamlayan Deniz, laf arasına laf sokuşturup Erzurumlu olduğunu söylemeyi de unutmadı nedense. Yusuf'un vurulduğunu öğrenince içimde bir şeyler kımıldadı. Bu kadar acı çektiğimi hiç hatırlamıyorum. O vurulduktan sonra her şeyin bittiğini anlamıştım diye başladı söze. Ama kaçmamız lazımdı. Kaçarken de aklım fikrim hep Yusuf'taydı. Deniz gezmiş bu sırada birden sustu, gözleri dolu dolu olmuştu. Yusuf'u düşündüğü belli oluyordu. ve sıkıla sıkıla yanındaki güvenlik kuvvetlerine sordu. Yusuf yaşıyor mu? Sonra cebinden buruş buruş olmuş sigara paketini çıkardı ve yeni bir sigara daha yaktı. Gelen çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra büyük bir yudum aldı. Bardağı yerine bıraktı. Kendisini dinleyenlerin hayret dolu bakışları arasında "İsteseydim oluk gibi kan döker, yüzlerce polis ve jandarmayı öldürebilirdim" dedi. Psikolojimin insancıl yönü. 550 liraya emir kulluğu yapan polis ile jandarmaya tetik dokundurmamama izin vermedi. Birlikte yolculuk. Deniz gezmişle Gemerek'ten Ankara'ya 80 kilometre boyunca polis otomobili içinde yol arkadaşlığı ettim. İlk heyecanı 60 kilometreler altımızda eridikçe kendisini daha da toparlamaya başlamıştı. Verdiğimiz ilk sigarayı tellendirdikten sonra arkasından çok sesli bir teşekkür yapıştırıverdi. Jandarma komutanı, emniyet müdür muavini ve diğer polis şefinin durdurduğu arabayı derin bir sessizlik kapladı. Ve ardından hiç beklenmedik bir sual sordu. "Siz yakalandığım sırada resimler çektiniz. Gazeteci olmayasınız." "Tahmin ettiğiniz gibi. Fakat beni polis olmadığınıza inandırmanızı isterim. Zira konuşmak istiyorum." Belli ki polislerden haz etmiyordu. Fakat Albay Fehmi Törün'ün baba yani davranışı, otomobilimizdeki diğer emniyet mensuplarının mutedil tutumları onu biraz gevşetmişe benziyordu. Tatmin olabilmesi için cebimden gazeteci olduğumu ispatlayacak kartı çıkartarak kendisine uzattım. "Çekinmeden konuşabilirsin. Emin ellerdesin" dedim ve sordum. $400,000 sabaha yabana atılır para değil. Neden bıraktınız Amerikalıları? Yoksa İsmet İnönü'nün kan dökmeyiniz çağrısı mı böyle hareket etmenizi etkiledi? Gülüp geçmişizdir bu tür çağrılarla ikazlara. 4 Amerikalıyı serbest bırakmamıza sebep bizi en çok etkileyen Çavuş Jimmy Saxon'ın hamile eşi Barbara Saxon'ın Hürriyet gazetesinde hüzünlü bir ifadeyle yayımlanan fotoğrafıdır. Sonra söz kendilerine verdikleri Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adı etrafında çörekleniverdi birden. "Sormak istediğinizi tahmin ediyorum. Peşinen cevap vereyim" dedi. "Bundan böyle de sürecek eylemlerimiz. Bugüne kadar giriştiğimiz eylemler hakkında ben burada daha fazla açıklama yapmaya mezun değilim. THKO ile ilgili lüzumlu açıklamaları yapmaya yine THKO yetkilidir. Ben bu ordunun savaşçısıyım, o kadar." Gezmiş'in anne babası. Selimiye İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Bayan Mukaddes Gezmiş, "Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Konuşacak halde değilim. Beni mazur görün" diyordu. Mukaddes öğretmen, Deniz Gezmiş'in annesiydi. Meslektaşları tarafından örnek bir öğretmen olarak gösterilen Mukaddes Gezmiş, olaylar başladığından bu yana tek gün dahi görevini aksatmamıştı. Arkadaşları tek dersi bile kaçırmadı. İlaçlarla ayakta durduğunu biliyoruz diyorlardı. Baba Deniz Gezmiş de Milli Eğitim'de görevliydi, müfettişti. Sabah oğlunun yakalandığı haberini duyunca "çok şükür yarasız beresiz ele geçmesi daha iyi oldu" demişti. Cemil Gezmiş evden ayrılmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne koşmuştu. İzin alabildiği takdirde Ankara'ya gidecekti. 86. Cemil Gezmiş. 16 Mart sabahı yine erken kalktım. Kapıcı erkenden bırakmış gazeteyi. Baktım manşette haber. Deniz Gezmiş Gemerek'te yakalandı. "Çok şükür" dedim kendi kendime. 66 gündür kayıptı. 66 gün aradılar, takip ettiler, iz sürdüler. 66 gün gezdi. Ve biz 66 gün yüreğimiz ağzımızda yaşadık. Her an vuruldu vurulacak korkusuyla 66 gün azap çektik. Bir Tarzan Mustafa var. Belalı bir komiser. Gazetelerde fotoğrafı çıkıyor. Tarzan Mustafa elinde tüfeğiyle mahalle mahalle dolaşıyor. Polisleriyle caka satıyor. Bulsalar vuracaklar oğlumu. Ondan işte o kurşun yağmuru altında vurulmadığına, o sürek avında öldürülmediğine şükrettim Deniz'in. Yakalandığına sevindim. Sağ salim, yara beresiz yakalanmış hiç olmazsa dedim. Kimseyi öldürmedi ki, yatar çıkar zannettim. 87. Gülünün solduğu akşam. Ankara'ya jandarma pikabıyla ve konvoy halinde girdik. Saat sabahın 8'i falandı. Yollarda insanlar, işlerine gidenler, okullarına giden öğrenciler. Yağmur yağıyordu. Islak bir Ankara sabahı. Sevdiğim sabahlardan biri. İçişleri Bakanlığı'nın önüne geliyoruz. İndiriyorlar arabadan. Tam İçişleri Bakanlığı'na girecekken kalabalıktan biri yuh diye bağırıyor. Yürüyorum üzerine. 2-3 adım atıyorum. Polisler o kadarına izin veriyorlar. Kaçıyor yuh çeken. Giriyoruz içeri. İçişleri Bakanı'nın karşısına çıkarılıyorum. Çok keyifliydi. Ayaktaydı. Odası sabahın 8'inde gazetecilerle doluydu. Ben hep başımı dik tutmaya, canlı dipdiri görünmeye çalışıyorum. Nasıl bitkinim oysa. Ayaklarımı güçlükle sürüklüyorum. Ayakta duracak gücüm yok ama belli etmiyorum. Geçmiş olsun dedi İçişleri Bakanı gülerek. Suratına baktım pis pis. Hiç karşılık vermedim. Bakan gazetecilere döndü. Şu pejmurde kılıklı adam Halk Kurtuluş Ordusu'nun kahramanıymış dedi. Beğenemedin mi dedim. Tabii kahramanıyım. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun savaşçısıyım. Ne olduklarını gösterdiler. Bundan sonra da gösterecekler dedim. Nereye gidiyordun dedi. Devrime dedim. Duvardaki haritayı gösterdi. Haritada Sivas'ı gösterdi. Buradan mı gidiliyor devrime dedi. Senin kafan almaz böyle şeyleri dedim. Karşınıza bir gün dikildiğimiz zaman anlarsın dedim. Türkiye'de bir tek ordu vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti ordusudur dedi. Onun için Demirel ve senin gibi uşakları hemen istifayı bassınız dedim. Sinirlendi. Üzerine yürür gibi yaptım. Bir adım attım. Geriledim. Şaşırdı. Dehşetli bir panik havası içinde elini kolunu sallayarak, kekeleyerek götürün bunu dedi. Sürükleyerek çıkardılar beni odadan. Göstereceğiz sana da, senin gibileri de, Amerika'nın güvenilir uşakları diye bağırdım kapıdan çıkarılırken. Gördüm, gazetecilerin yüzlerinde büyük bir şaşkınlık vardı. 88. İlhan Selçuk. Tarihte Yıldırım Beyazıt ve Aksak Timur'un Ankara Meydan Muharebesi'nden sonra karşılaşması meşhurdur. Beyazıt esir düşünce Timur Lenk, getirin göreyim demiş. Menteşoğlu buna özenmiş olacak, 66 günlük mücadeleden sonra deniz gezmişin tutulduğunu haber alınca getirin diye emir vermiş. Denizi İçişleri Bakanlığı makam odasına sokmuşlar. Kelepçelerini çözün, çözmüşler. Gazetelerde Sakıt İçişleri Bakanı ile deniz gezmişin yan yana çekilmiş tarihi fotoğrafları da yayınlandı. Doğrusu ileride bu fotoğraflar güzel bir hatıra olur. Haldun Menteşoğlu muhtırasal darbeyle sükut ederken Gideraya kendine göre bir zafer kazandı. Başkentin göbeğinde 66 günden beri dolaşıp duran deniz ve arkadaşlarının durumuna gelince. Dünyanın her yanında yürürlükteki bozuk düzenlere baş kaldıran ülkücüler görülür. Bunları adi suçlularla bir tutmak mümkün değildir. Deniz gezmiş ve arkadaşları tuttukları yolu kendileri icat etmediler. Güney Amerika'da daha önce uygulanmış yöntemleri uyguladılar. Bunlar genç insanlardır. Onların çağındaki çoğu delikanlı, genç kız el ele dans salonlarında dolaşıp sinemaya gidiyorlar. Hayatın ve gençliklerinin tadını çıkarıyorlar. Deniz ve arkadaşları da böyle yapabilirlerdi. Hangi nedenle ölümü göze alıp kanun dışı bir mücadelenin tehlikesine atılmışlardır? Nasıl bir tılsıma kapılmışlardır ki ölüm pahasına bir eyleme sarılmışlardır? Deli midirler? Çoğu kimse bunu anlamaz. Gerçekte denizin tuttuğu yol daha başından tıkalıydı. Herhalde kendisi de biliyordu bunu. Sonu çıkmaz bir tehlikeli patikaya sapmanın akılla pek ilgisi yoktur. Ülkücülük gerçekliği aşan bir düzeye ulaştı mı bu tür davranışlara sarılır insan. Hiç kuşkusuz deniz istese üniversiteyi uslu akıllı bitirirdi. Evet, efendimcilik ve çıkarcılık politikasını meslek edinerek bozuk düzenin en yağlı ballı yerlerine tırmanabilirdi. Yetenekleri üstündü, çalışkandı. Üniversitenin mezunlar kapısından çıktığı saat mutlu azınlığa katılmak için önünde bir engel kalmıyordu. Yoksul köylülerin, mazlum emekçilerin, fakir insanların az gelişmiş Türkiye'sinde deniz ve arkadaşları bir yağlı kemik kapmak isteseler elbette muratlarına ererlerdi. Ülkücülük yoluna baş koydular ve inançları uğruna ölümü göze aldılar. Yalnız kendilerine değil, belki de çok şey zararları dokundu. Çıkmaz yolları zorlamakla kendilerine yazık ettiler. Gerici ve tutucu siyasi iktidara, devrimciler aleyhine büyük propaganda fırsatı yarattılar. Deniz ve arkadaşları suç işlemişlerdir ve bunun cezasını göze almışlardır. Ne var ki akıl suç onlarda değil, onları bu yollara iten namussuzlar koalisyonundadır. Üniversiteli gençlerin devrimci dinamizmini Türkiye'nin yükselişi için itici güç olarak değerlendiremeyen her siyasi iktidar suçlu olacaktır. Öyle bir düzen kuralım ki çağdaş uygarlığa hasret Türkiye'nin devrimci gençleri bu düzenin en taze itici gücü olsun. Bu düzeni kuramayan yaşlılar, menfaat şebekelerinin siyaset sahnesindeki kuklaları olmaya devam ettikçe gerçek suçlu olmaktan kurtulamayacaklardır. Cumhuriyet, 19 Mart 1971.